أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آمين. Bugün Ahkam tefsirinden 46. ders. Kadınların örtünmesi ve yabancı kadınlara bakmanın hükmü ile ilgili olan kısmı işleyeceğiz. Nur suresinde Allah Azze ve Celle buyurur ki: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Mümin erkeklere söyle, gözlerini yumsunlar ve ferçlerini, namuslarını korusunlar. ذَلِكَ اَسْكَى لَهُمْ. Bu onlar için daha temizdir. اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Allah onların yaptıklarından haberdardır. Hem erkeklere hitap var hem de sonra kadınlara. 30. ayet erkekler için, 31. ayette kadınlar için. Ve kul lil müminat, ve mümine kadınlara da söyle. Yağdudne min ebsarihin. Onlar da yine gözlerini yumsunlar, sakınsınlar. Ve yahfazna furucehun. Ve namuslarını korusunlar. Ve le yubdine zinetehun. Ve ziynetlerini de açmasınlar. İlla ma zahara minha. Ancak o ziynetlerden görünen kısım hariç. Vel yadribne bi humurihin ala cuyubihin. Ve başörtülerini de göğüslerinin üzerine, yakaların üzerlerine salsınlar. Oraya koysunlar. Ve ne yubdine ziynetehun. Ve ziynetlerini açmasınlar. İlla li bu'uletihin ev abaihin ev abai bu'uletihin ila ahir. Şunlara gösterebilirler. Babaları, kocaları, oğulları vesaire. Bunların dışındakilere gösteremezler. Buyurur Allah Azze ve Celle. Bu şekilde devam ediyor. Sırayla onlara geleceğiz. Ayette yaguddu fiili, fiil mudarisi yani kullanılmış. Gad kökünden gelen bu fiil. Kipri, kiprin üzerine koymak. Yani gözü yummak manasında. Yani gözlerini yumsunlar. Mümin erkekler gözlerini yumsunlar buyuruyor. Allah Azze ve Celle burada genel olarak bu ayetlerde nasıl bir toplum istediğini ortaya koyuyor aslında. Yani mesele sadece göz yumma veya baş örtme meselesi değil. Mesele aslında Allah Azze ve Celle nasıl bir toplum istemektedir? İslam medeniyeti nasıl bir medeniyet olacaktır? Asıl mesele odur. Bir toplumun medeni olabilmesi, kadın erkek ilişkilerinin düzene sokulmasıyla mümkündür. Kadın erkek ilişkilerinde bir düzensizlik olan toplumların medeni olması mümkün değildir. Bugün Batı medeniyetinin kadını açmak, erkekle ihtilatını, karışmasını sağlamak ile insanlığa ne kadar büyük bir zarar verdiği, ne kadar büyük problemlere yol açtığı da görülmektedir. Sınır konulmadığı zaman kadın şöyle giyinecek, erkek böyle giyinecek, kadın erkek münasebetleri şöyle olacak şeklinde bir sınır konulmadığında, bir takım farzlar ve haramlar tayin edilmediğinde toplumun medeni olması mümkün değildir. Farzlar ve haramları olmayan toplumlar medeni olamazlar. her şey serbest olursa, o toplumda her türlü kötülük olacaktır. Dolayısıyla da medeniyet de olmayacaktır. Onun için İslam, insanları medeni yapmak istediğinden dolayı, medeniyetin de şartlarından birisi de bu olduğundan dolayı, yani kadın erkek münasebetlerini dengelemek, bu dünya imtihanından bir imtihandır. Kadın erkek için imtihan, erkek kadın için imtihan. Dolayısıyla bu şekilde bir imtihan yönü var mesela yani. Onun için Allah Azze ve Celle imtihanı kazanmamız için hem ahireti kazanmak hem de bu dünyada huzurlu olmak açısından bazı şeyleri haram kılar. Bazı şeyleri de farz kılar. Kadınlar açıldığı zaman erkeklerin gözlerini koruyamayacağını Allah bilmektedir. %80-90'ı böyle olacaktır. Büyük bir ekseriyet. Ve onun için hüküm de çoğunluğa göre verilir. Yani 3-5 tane erkek gözünü sakınmış, Allah'tan korkmuş veya çok ahlaklı, yani nasıl ki benim karıma, kızıma kimsenin bakmasını istemiyorsam ben de kimsenin bakmayayım anlayışı içerisinde olabilmiş. Böyleler azdır. Aza göre hüküm verilmez. Hüküm çoğunluğa göre verilir. Ve %80-90'ı kötü gözlerle bakar. Onun için hüküm de ona göre gelmiştir ve bu yasaklanmıştır. Gerçek budur. İslam da gerçekçi bir dindir. Toz pembe hayaller içinde değildir. Dünya imtihan dünyasıdır. Ve gerçek budur. Dolayısıyla da hüküm de buna göre gelir. Herkesin melek olmasını beklemez. Hayat dinidir. Herkesin melek olmadığını bilmektedir. Çünkü yaratandan gelmiştir. Yaratan da herkesin kalbinin derinliklerinde neler var bilmektedir. Nasıl bir fıtrat verilmiştir erkek ve kadına? Allah bunu bilmektedir. Kadının örtülmesi hem ahireti kazanmak açısından, yani Allah'ın sınırlarını çiğnememek için, günah kazanmamak için gerekli, hem bu dünyada huzurlu olmak açısından, kadının ve erkeğin huzuru, kalplerinin rahat etmesi, bir sürü gereksiz imtihanlardan kurtulması, yani harama baktıkça her baktığında zor bir imtihana girmiş olur. Her baktığında bir imtihana girmiş olur. Dolayısıyla gözlerini korumaları, örtünmeleri, kadınların kendini korumaları, gözlerini korumaları, erkeklerin gözlerini korumaları, bu aslında erkeği de kadını da birçok imtihandan muhafaza etmek içindir. Yoksa imtihana girmiş olacak. Her baktığında imtihana girmiş olacak, zor olacak. Bu sürekli, yani kadın erkek toplumda beraber yaşıyor. Dolayısıyla her seferinde imtihanı kazanamayabilir. Bir kazansa diğerinde kaybeder. Onun için Allah Azze ve Celle sınırlar çizmiştir. Ve bu sınırlara bağlı kalındığında kalpler rahat eder, zorlanmaz. Yani baktıktan sonra, kötü gözlerle avret mahalline baktıktan sonra kendine hakim olmak için göstermesi gereken irade, harcaması gereken enerji çok daha fazladır. Bakmaması daha kolaydır. Yani bakmadığı zaman bakmamak için harcayacağı enerjiden çok daha fazlasını harcayacaktır. Baktıktan sonra haram düşünmemek, haram yollara girmemek için harcayacağı enerji. Yani bakınca kendini koruması çok daha zor olacaktır. Bakmaması ondan daha kolaydır aslında. Belki bakmak birinci, yani bakmamak daha doğrusu birinci basamaktır. Baktıktan sonra haramlardan korunmak ikinci basamaktır. O yüzden insanlar birinci imtihanı daha, yani o imtihan birinci imtihan olduğu için daha çabuk kaybedebiliyor. Yani o anda bakarsam ondan sonraki kısım, ikinci imtihan daha zor olur. Onun için ben bu birinci imtihanı kazanayım, ikinci imtihandan korunabilmek için birinciyi kazanayım diyemezler genellikle. Birinci imtihanı kaybeder, ondan sonra ikinci imtihanda mecbur kalır yine. O imtihanı kazanmak zorundadır, aksi halde daha büyük günahlara girmesi gerekecektir. Yani aslında kendi kendisini zor duruma düşürür. İslam'ın bu hükmünün bir hikmeti bu. Yani daha zor bir imtihandan koruyor. Kendini baktıktan sonra kendini zapt etmek daha zor bir imtihandır. Haram yollara girmemek daha zor bir imtihandır. Ondan korunmuş oluyor aslında. Bir diğer hikmeti de kadınlar açıldığı zaman kıymetleri kalmaz. Karı koca ilişkilerinin de bir ömür boyu devam edebilmesi gene kadının biraz gizemli kalmasıyla mümkündür. Kadın hiçbir kıymeti kalmaz yoksa. Yani erkekler belki yine bakmaya devam eder ama bir taraftan da hiçbir kıymeti de kalmaz. Hem gözünde bir kıymeti kalmaz, hem arzu duyma noktasında da, hatta arzuları da azalmaya başlar. Belki bir müddet tahrik edicidir ama belki o anlık tahrik edicidir. Fakat uzun vadede arzuları azaltıcıdır. Yani o anlık tahrik ediyorsa da fakat uzun vadede arzuları azaltır. Dolayısıyla da harama çok bakanlar, haram yollara gidenler daha genç sayılabilecek yaşlarda bu arzularından tamamen mahrum olmaya başlarlar. Ve şehvetleri tamamen de bitebilir. Bu da bir zarardır. Yani insanın bir yönünün eksik kalması. Normal şartlarda böyle olmasa 70-80 yaşlarına kadar da bu arzular devam eder, azalır belki ama devam eder ve Allah Azze ve Celle o arzuyu insana vermiş ise demek ki hayatın içerisinde o da lazımdır. Demek ki o onun hayatına belki bir renk katması içindir. O tamamen biterse bunun sonucu da iyi değildir. Yani başka bir takım arızalara sebebiyet vermeye başlar. Hayat sevinci kalmaz, hiçbir isteği kalmaz, hiçbir arzusu kalmaz. Bu da iyi olmaz. Kadının örtünmesi, bunun gibi daha birçok hikmetler sayılabilir. Allah Azze ve Celle o yüzden erkeklere de kadınlara da sınır getiriyor. Sınırsız medeniyet olmaz. Her şeyin serbest olduğu bir toplum, medeni toplum sayılamaz. Ve sonuç itibarıyla Allah'ın yetkisidir. Bu vücudu bize veren Allah'tır. Ve Allah Azze ve Celle istediği yani vücudumuzdan istediği kısmı kapattırabilir. Vücudun kendisi tamamen Allah'a aittir. bize verilmiş bir emanettir. Allah Azze ve Celle istediği yerini kapatın der, istediği yerini açın der. يَفْعَلُ مَا يَشَى İstediğini yapar. يَحْكُمُ مَا يُرِيد İstediği gibi hükmeder. Yani o yetkilidir. Dolayısıyla hiç kimsenin ya neden deme hakkı yoktur. Ya neden başımı örteceğim, neden şöyle yapmak zorundayım deme hakkı yoktur. Çünkü Allah'ın dünyasında oturmaktadır. Allah'ın verdiği rızıklarla beslenmektedir. Allah'ın verdiği vücudu kullanmaktadır ve özgür değildir. Kur'an-ı Kerim buyurur ki اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى İnsan başıboş bırakıldığını mı sanıyor? Öyle mi zannediyor? Ne başıboş ki insan başıboş olsun yani? Yani mikroplar başıboş değil, gökteki kuşlar başıboş değil, melekler başıboş değil. İnsan mı başıboş olacak? Hem insan Allah'ın halifesidir. Yeryüzünde bir vazifeyle vazifelidir. Böyle bir önemli vazife Allah'ın temsilcisi olmak gibi. Bir vazifeyle yeryüzünde Allah'ın istediği bir medeniyet meydana getirmek gibi. Önemli bir vazifeyle vazifelendirilmiş olan insan denen mahlukun özgür olması mümkün değildir. Çünkü görevlidir, halifedir. Elbette ki görevli olanın bir takım sınırları olur. Onun için bazı kanunlar koyması gayet doğaldır ve Allah'ın yetkisidir. Size bir hatıramı anlatayım kısaca. Bir seferinde Mısır'dan gelirken, sene 93'tü herhalde, bir kadın yanıma oturdu uçakta. Yani normalde erkeğin yanına veriyorlar genellikle ama bazen de denk gelmiyor, böyle yapıyorlar. Böyle 50 yaşlarında filandı işte. O zaman da benim de yaşım 28 filan gibi. Yaşına rağmen pantol giyen bir kadın. Neyse. Beni önce Arap zannetmiş. Mısır uçağı olunca hani Mısır'dan gelen bir Mısırlı zannetmiş. Önce bir müddet konuşmadı. Sonra ben bir kitap çıkardım, okuyordum. Türkçeydi kitap. Onu görünce anladı, hemen konuşmaya başladı. O sırada da bu gazete dağıttılar. O günde gazetede 33 tane askerin öldürüldüğü haberi, 93'te Şemdin Sakık, onun gerçekleştirdiği bir saldırı sonucunda 33 askerin öldürüldüğü haberi o gün çıkmıştı. Hala konuşulur bu olay. Büyük bir olay olduğu için, 33 asker birden öldürüldüğünden dolayı hala konuşulur. O gün o haber çıkmıştı. Ve kadın işte gazeteyi okuyup ah ah vah vah tüh tüh böyle 3-5 sefer bu şekilde üzüldüğünü belirten ifadeler kullandı. Sonra benimle konuşmaya başladım. İşte Mısır'da ne yaptığımı falan sordu, biraz konuştuk. Benim yani İslami ilimlerle uğraştığımı anlayınca dedi ki siz dinciler dedi. Her şeye haram dersiniz. Kadının saçı görünse haram, şöyle olsa haram, böyle olsa haram. Niye haram olsun dedi. Erkekler benim saçımı görürse ne olur ki dedi. Ben de Müslümanım dedi. Yeri yani bazen namaz kıldığım da olur dedi. Orucumu kaçırmam dedi. Plaja da giderim dedi. Efendim, bizim orada bir cami var dedi. Caminin önünden geçerken başımı örterim. Çantamda başörtüsü hazırdır her zaman dedi. Caminin önünden geçerken örterim. Geçince geri açarım dedi. Dedi dedi, lafı bitti. Dedim ki bir şey sorabilir miyim? Buyurun dedi. Dedim siz nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz? Adil bir Allah'a inanıyorum dedi. Dedim tabii Allah adildir. Mesela dedim şu kadar askeri öldürene hakim idam kararı verse bu adalet midir değil midir dedim. Tabii adalettir dedi. Onların canı yok muydu dedi. Onların anası babası yok muydu? Dedim ki bakın demek ki bazen adalet affetmemeyi gerektiriyormuş. Bak kendin söylüyorsun. Demek ki bazen adalet affetmemeyi gerektirir. Cezasını vermeyi gerektirir. Madem ki Allah da adil, o halde Allah'ın emrini yerine getirenlere olan muamelesiyle yerine getirmeyenlere olan muamelesi aynı olmaması gerekir. Allah'ın emrini tutan ile tutmayan aynı yere konursa nasıl adalet olacak? Adil bir Allah'a inanıyorsun madem. Allah kadınlara mesela örtünün demiş, birisi örtülmüş, onun da şeytanı var, onun da nefsi var, o şeytanını ve nefsini yenmiş, Allah'a itaat etmiş, şeytana ve nefse itaat etmemiş. Biri böyle, diğeri de şeytanına uymuş, Allah'a uymamış. Ya da nefsine uymuş, Allah'a itaat etmemiş. Şimdi Allah Azze ve Celle her ikisini aynı yere koyarsa adalet olur mu? Dedim ki size bir daha soruyorum. Nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz? Sizin inandığınız Allah size karışmayan bir Allah. Benim inandığım Allah bana karışan bir Allah. Siz diyorsunuz ki saçım erkekler görse ne olur? Diyelim ki bir şey olmaz. Diyelim ki bir şey olmaz. Olur da diyelim ki olmaz çünkü o baş açmakla kalmıyor, onun gerisi geliyor sonra. Ve bunun sonucunda da neler oluyor? Malum. Yani bugün şu medeniyetin sorunlarının belki %30'u 40'ı kadın erkek ilişkilerinin bozukluğuyla alakalıdır. Birbirini öldürenler, aşklar, meşkler, sonunda cinayetler, aileler perişan, toplum huzursuz, boşananlar, daha açık, daha süslü, daha püslü kadınları görüp de karısını beğenmeyip boşananlar, yuva yıkan kadınlar, velhasıl şu medeniyetin sorunlarının birçoğu kadın erkek münasebetlerini düzenlememesinden kaynaklanıyor. Bunu biliyorsun. Ama diyelim ki bilmiyorsun. Nasıl bir Allah'a inanıyorsun? Senin inandığın Allah sana karışmayan bir Allah. Diyorsun ki saçımı görseler ne olur? Diyelim ki bir şey olmaz. Allah yetkili mi değil mi? Nasıl bir Allah'a inanıyorsun? Müslümanım diyorsun. Müslüman demek ne demek? Müslim, Arapça'da teslim olan demek. Sen teslim olmuyorsun. Hükmü sorguluyorsun. Sen hükmü sorgulayamazsın, sen kulsun. Hükmü koyan Allah. Sen kulsun, kulluğunu bilmiyorsun. Bir ast bile üstünün emirlerini sorgulayamıyor. Yapması gerekeni yapıyor. Sen nasıl olur da kulken, yaratılmışken yaratanın emrini sorguluyorsun? Hem de Müslümanım diyorsun. Bazı insanların inandığı Allah yetkili bir Allah değil. Yetkisiz bir Allah'a inanıyorlar. Ona göre Allah namaz emredebilir, orucu emredebilir ama başörtüsünü emredemez. Böyle bir Allah'a inanıyor. Mantıksız buluyor. Yani onun mantıklı bulması gerekiyor. Yani emrin uygulanması için onun tarafından mantıklı bulunması lazımmış. O mantıklı bulmuyorsa uygulanmama hakkına sahipmiş. Bu teslimiyet değil, bu İslam değil. Allah Azze ve Celle bize 5 vakit namazı emretti. Ama daha fazlasını da emredebilirdi. Yani 5'ten fazla emretme hakkına sahip olmadığı için mi 5'ten fazlasını emretmedi? Hakkı var. Miraç hadisesinde bunu görüyoruz. Önce 50 vakti emretti, sonra bunu 5'e indirdi. Ne demek istedi? Ben Allah'ım, yetkiliyim demek istedi. İstediğim gibi de emrederim. Yetkiliyim, 50 vakit de kılın derim. Ama aynı zamanda rahmet sahibiyim. Bağışlıyorum yani. Size kolay gelen şeyler emrediyorum. Çok zorlanmıyorum yani sizi. Allah Azze ve Celle 5 vakit namazı emreder de mesela 5 defa damdan aşağıya atlamayı emredemez mi? Emredemez diyen Allah'a iman etmemiştir. Allah yetkilidir ama merhamet sahibidir aynı zamanda. Bizi zorlamıyor. Yani kaldıramayacağımız yükü bize yüklemiyor. Bizi çok zorlamıyor. Yoksa yetkili olmadığından değil, merhametinden. Yani nasıl bir Allah'a inanacağız? Bizi yanlış bir Allah'a ya da yanlış şekilde Allah'a inandırdılar. Sanki Allah onlarla eşit ve Allah'ın dediği şey onların kafasına yatmalı. Yatmazsa onunla amel edilmez. Sanki Allah bizimle eşit, bizim kadar biliyor ve bizim kabul etmemiz gerekiyor. Sanki Allah bize soruyor, kabul ediyor musun, etmiyor musun? O Allah sana bir şey sorduğu da yok yani. Soracak da değil yani. Kainatı yaratan, bu kadar mahlukatı yaratan ve her şeyi bilen, zerreyi bilen, yoktan var eden sana bir şey mi soracak? Ya sen ne biliyorsun da sana neyi soracak? Bildiklerin de hepsi sonuçta Allah'ın sana öğrettikleri. Ve tüm insanların ilmini toplasan, denizde damla etmez. Allah'ınki okyanussa, Peygamberimiz buyuruyor ki herkesin ilminin ilmi, insanlara verilen ilim, serçe parmağınızı okyanusa daldırsanız, çıkartsanız, ne eksiltirsiniz? Hiç. İşte parmağınıza bulaşan su kadar, tüm insanların ilmi, parmağınıza bulaşan su kadar. Allah'ınki de okyanus. Şimdi, insanın haddini bilmesi lazım yani. Yani bir sineği yaratamayan, kalkıyor Allah'ın verdiği hükümleri sorgulamaya kalkışıyor. Yani sen Allah'la denk misin ki sorguluyorsun? İcabında bir insan, kendinden daha iyi bilen bir insanın sözünü bile sorgulamıyor. Sorgulamaya kalksa diğerleri ona der ki haddini bil. Sen onu kadar mı biliyorsun da sorguluyorsun? Demezler mi? Yani bir talebe bir hocanın sözünü sorgulamaya kalksa, bence öyle değil şöyle falan dese diğerleri ne der ona? Hocadan daha mı iyi biliyorsun demezler mi? Yani Allah'a karşı bu ne cüretkarlık yani. İnsana karşı bile haddini bilenler nasıl oluyor da Allah'a karşı böyle haddini bilmiyor? Ne olacak ki diyor, yani saçımı erkekler görseler ne olacak ki? Yani ben böyle bir hükmü Allah'ın koyduğuna inanmıyorum diyor. Hükmü Allah koymuş mu koymamış mı? Kur'an'ı açarsın bakarsın. Hadislere bakarsın. Bilmiyorsan bilenlere sorarsın. Böyle bir hüküm var mı yok mu? Varsa teslim olursun. Sordun da sana gösteren mi olmadı ki itiraz ediyorsun? Sormak istemiyor. Yani her vicdanlı insan bilir ki Yahudi ve Hristiyanlıkta bile başörtüsü var. Kadınlar onlarda da örtünmek zorunda. Ve İslam aleminin neresine giderseniz gidin, bütün Müslüman kadınlar da örtü var. Hacca gidin, hacda her millet bir arada. Amerikalı Müslüman da orada, Endonezyalı da orada, Japon da orada, Mısırlısı da, Türkiye'lisi de, hepsi orada, her çeşit rengarenk, hepsi de örtünür. Eğer böyle bir hüküm olmamış olsaydı bu kadar yaygın olur muydu? Eğer bu uydurma bir şey olsaydı bu kadar bütün dünyanın her tarafına yayılır mıydı? Sahabe-i kiram dünyanın değişik yerlerine gittiler. Oralarda öldüler. Oralarda hepsi peygamberimizden gördüklerini anlattılar, öğrettiler millete. Hepsi de bunu öğretmiş. Demek ki her tarafa yayılmış olmasından belli ki peygamberimiz döneminde bu böyleydi. Ayet geldi ve ayet böyle anlaşıldı ve peygamberimizin hanımları da örtündü, Müslüman kadınlar da. Yani bunda bir şüphe olamaz. Dolayısıyla Kur'an'la sabit, sünnetle sabit, icma ile sabit. Dolayısıyla da bunu inkar küfürdür. Her kim ki başörtüsü yoktur derse kafir olur. Çünkü Kur'an'la sabittir, mütevatir sünnetle sabittir ve de bunun farziyeti konusunda bütün ulema hepsi ittifak etmiştir. Bütün mezhepler, Ehl-i Sünnetinden Şiasına kadar, 4 mezhebi de 14 mezhebi de bunda ittifak etmiştir. Bunda zerre-i miskal kadar bir şüphe mevcut değildir. Namaz gibi, bu da bu kadar yaygın bilinen mütevatirdir. Dolayısıyla bunu inkar, Kur'an'ı inkardır, mütevatir sünneti inkardır, icmayı inkardır. Bunlar inkar. Bunlardan birini inkar eden zaten kafir olur. Yani ben Kur'an'da bulamadım diyenler, sanki Kur'an alimidir de bulamamış. Yani sen ne biliyorsun Kur'an'dan da neyi bulamadın? İşte ayet. Sonra hadisler var. Tabi burada olmayan başka ayetler de var. Hadisler var, icma var. Yani sen anlayamıyorsan bu Kur'an'ın kabahati mi? Senin branşın değil, belki ifadeleri anlayamıyorsun. Olabilir, bilenlere sorarsın. Yani naklen de, yani Kur'an ve sünnetle ve icma ile sabit olduğu gibi aklen de sabittir. Başörtüsü olması gerekir. Neden? Çünkü kadın erkek ilişkilerinin sınırlanması gerekir. Akıl da bunu kabul ediyor. Ateşle barut demiş atalar. Yani akıl da bunu kabul ediyor. Yani bu böyle. Bunu inkar etmeyen alem yok. İslam gerçekçi bir din. Gerçeği inkar etmiyor. Bu böyle. Böyle yaratılmış. İmtihan için. İmtihan için. Ve neslin devamı için. Eğer böyle bir arzu olmasaydı kimse çocuk sahibi olmak istemezdi. Çocuğa bakmak kolay mı? Çocuk büyütmek kolay mı? Bunlar hem imtihan için böyle bir arzu verilmiş karşılıklı, hem de çocukların, yani neslin devamı için böyle bir arzu verilmiş, hem de aynı zamanda hayat sevinci içinde, hayatında bir renk olması için de böyle bir arzu verilmiş. Onun için mesele anlaşılmaz bir mesele değil. Akıl da bu arzunun frenlenmesi gerektiğini kabul ediyor. Ve Kur'an ve sünnet de buna göre gelmiştir. Akla aykırı bir durum söz konusu değildir. Tam tersine açık saçıklık kadını erkeklerin böyle sürekli elde edebileceği bir varlık durumuna getirir, basitleştirir ve erkekler belki öyle bakar ama arkasından her lafı da söyler. Evet, yani kadınlar belki o lafları duymuyor Ama o bakanlar arkasından her lafı da söyler. Normal de bakmaz, normal de konuşmaz. Ve kadın onun gözünde basitleşir. Erkekler örtünen kadına daha saygılı olur. Örtünmeyene çok da hürmet göstermez. Bu aynı zamanda örtünün bir hikmeti de bu yani. Erkeklerin kadınlara saygısını korumak. Yoksa kadın ortalık malı gibi görülürse erkeğin gözünde, her yerde bulunan, her tarafta görülen, her tarafta böyle çok rahatlıkla konuşulabilen, peşinden koşulabilen böyle bir varlık olursa gözünde değeri de düşer. Ve artık evlenme ihtiyacı da duymaz. Zaten nasılsa her tarafta açık saçık kadınlar doluysa, kötü yollar meşru ise, serbestse artık evlenme ihtiyacı da duymaz. Zaten her türlü namussuzluğu yapması mümkünse, kötü yollar açıksa, niye evlensin, niye evliliğin sıkıntılarını çeksin, niye kazandığı parayı ailesiyle paylaşsın, bir kadınla paylaşsın, neden çocuk büyütme zahmetine katlansın? Bu arzusunu tatmin etmenin bir yolu olmalı ki, bugün için söylüyorum, geçmişte iki yol vardı, bugün için bir yol. Eskiden bir de cariye vardı. Şimdi bir yol, evlilik. Böyle bir yolu olmalı ki o yola başvurmak zorunda kalsın. Yani diğerleri haram olmalı ki o yola başvursun ve böylece aile meydana gelsin. Ve bir nesil meydana gelsin. Ve kadın anne olsun, erkek baba olsun ve böylece aile yükünü taşımayı öğrensin ve olgunlaşsınlar, reşit olsunlar, kamilleşsinler. Çünkü sıkıntı çekenler kamilleşir. Aile sahibi olmak aslında aynı zamanda insanın kemale ermesi için de gereklidir. Kemale eremez yoksa. Yani hem manen, maneviyatının tamamlanması, dininin tamamlanması, evlenen dininin yarısını korumuştur diyor Peygamberimiz. Geri kalan yarısı için de Allah'tan korksun. Yani demek ki dinin tamamlanması buna da bağlı. Aynı zamanda da hayatın sıkıntılarını, ailenin sıkıntılarını çekmek, o sıkıntılarla uğraşmak suretiyle kemale ermiş olur. Yoksa kamil bir insan ortaya çıkmaz. Yani serbest, dağınık, hatta biraz serserice yaşayan insanlar çoğalır. Nerede akşam orada sabah, karman çorman bir hayat, böyle bir toplum meydana gelir. Ve kimin çocuğu kimden belirsiz, yani bu hangi çocuk kimden belirsiz, böyle bir toplum meydana gelir. Ve dost hayatı yaşayanlar çoğalır. Yani eğer kadın örtünmezse ve arzuları tatmin için bir yol değil de çok yollar, haram yollar olursa, o zaman aileye gerek kalmaz ve bunun sonucunda babasız, babası belirsiz nesiller, mutsuz insanlar, serserice yaşayan, neredeyse akşam orada sabah, düzensiz insanlar. Aile insana düzen katar, kamilleştirir, sıkıntılara karşı hazır hale getirir, fedakarlığı öğretir. Kadın kendinden fedakarlık yapar, erkek kendinden fedakarlık yapar. Erkek malından, kadın canından fedakarlık yapar. Ve çocuk büyütürler. Yani bütün bunlar onu kemale erdirmek içindir aynı zamanda. Ve Allah'ın istediği bir toplum meydana getirmek, medeni bir toplum. İnsanlar adam gibi evleniyor, ailesi oluyor ve sıkıntılara katlanıyor, sabrı öğreniyor, fedakarlığı öğreniyor. Böylece adam gibi bir toplum meydana gelmiş oluyor. Bunlar evlilik müessesesiyle mümkündür. Onu korumak içindir aynı zamanda kadının örtünmesi. Yani evlilik müessesesini korumak içindir. Yoksa evlilik müessesesi yıkılır. Her tarafta kadın erkek beraber ve açık saçık, bunun sonucunda evliliğe de hacet kalmaz. Namussuzluk çoğalır ve aileye gerek kalmaz. Ailenin bütün kazanımlarından insan mahrum olur. Aile insana çok şey kazandırır. Bütün bunlardan hepsinden mahrum olur. Ve bu insan medeni bir insan sayılamaz. Serseri bir insan olur. Her kadının peşine düşer. Ama kendi bacısı, kızı, kız kardeşi olsa, anası olsa, mesela onlara birisinin ters bakmasını, kötü gözle bakmasına tahammül edemez ama kendisi herkesinkine bakar. Çelişkiler içinde olur ve huzursuz olur. Kendi kendiyle çelişir. Onun için bir sınıra ihtiyaç var ve başörtüsü ya da örtünme diyelim, aslında hem bakan erkeğe Allah'ı hatırlatmak içindir, hem de başını örten kadını Allah'ı hatırlatmak içindir. Ona bakan erkek de Allah'ı hatırlar, kadın da kendi kendini örterken Allah'ı hatırlar. Ben Müslüman bir kadınım, ona göre davranayım der. Bütün hareketleri kontrollü olur. Erkeklerle münasebetlerini ona göre ayarlar. Ona bakan erkekler de Allah'ı hatırlar. Onlar da bakmamaya çalışır, bakmaz. Eğer Allah'ı hatırlatan bir şey olmazsa kadının üzerinde, kadının kendisi de erkeği tahrik edici bir özelliği vardır. Dolayısıyla Allah'ı hatırlatan bir şey lazım. Onu durduracak bir şey lazımdır. Yani Allah kadına böyle bir cazibe vermiştir. Erkek üzerinde böyle bir tesiri vardır. Dolayısıyla bunu durduracak bir şey olmalı. Kadının üzerinde o tahrik edicilik özelliğini bastıracak bir şeye ihtiyaç var ki o da başörtüsüdür. O başörtüsü Allah'ı hatırlatır ve o duygulardan kurtulmasını sağlar. Ve psikolojik olarak da problemlere girmemiş olur. Yoksa psikolojik olarak çok problemlere girer erkek. Ve yani baktıkça tahrik olur ama eline bir şey geçmez ve böylece bunalımlara girmeye başlar. Ve mesela okullarda da kız erkek karışık okuduğu zaman, böyle olan okullarla ayrı ayrı okuyan kızların, erkeklerin ayrı ayrı okuduğu okullar karşılaştırıldığı zaman başarı oranları da aynı değil. Kız erkek ayrı olduğunda başarıları yüksek. Beraber olduklarında başarı düşük. Çünkü her ikisi de birbiriyle meşgul olmaktan adam gibi ders çalışmıyorlar. Ve okulların kapılarında, hatta okul bahçelerinde sürekli kavga olur. Ve neden oluyor kavga diye sorsan, herkesin dediği şey kız meselesi. Bu böyle, hani bu laf meşhur olmuştur. Bunlar neyi gösteriyor? Hatta bugün çok affedersiniz, kürtajların ortaokul seviyesine kadar inmesi neyi gösteriyor yani? Neyi gösteriyor? Yani açık konuşmak lazım. Muhammed Kutub'un Taklitlerin Çarpışması diye bir kitabı vardı. Orada açık olalım diye bir bölüm vardı. Orada açık konuşalım beyler diyor. Bir mesela bir kız diyelim ki, baba ben işte bugün eve gelmeyeceğim, arkadaşımla ders çalışacağım dediği zaman, babası gerçekten inanıyor mu? Açık konuşalım. Yani gittiği yerde ders mi çalışıyor, başka işler mi karıştırıyor? Plaja gidiyorum diyor mesela. Spor için diyor. Güneşlenmek için diyor. Açık konuşalım beyler diyor. Bunun gerçekten istediği spor mu? Yani yalancı olmayalım. İslam gerçekçi. Bunlar yalan söylüyorlar. Böyle o görüşü savunan erkekler, kadınlar, hepsi de haram peşinde. haram peşinde, yalan söylüyor. Sanki güneşlenmek istiyormuş, sanki spor yapmak istiyormuş gibi yalancılıktır bu. Yani gerçeği kabul edelim. Böyle bir şey var yani erkek kadın arasında, dolayısıyla bunun bir sınıra ihtiyacı var. Bunlar bu gerçeği neden kabul etmezler? Sınırı kabul etmemek için. Sınır istemedikleri için kendilerine bir sınır konulmasını istemiyorlar. O yüzden de bu gerçeği görmezden geliyorlar. Ne olacak ki canım, biz kardeşiz falan gibi konuşuyorlar. Madem kardeşsin niye evleniyorsun? Yalancı. Ahlaksızlık bu. Kardeşmiş. Ne kardeşi? Din kardeşliği başka bir şey. Nesep kardeşliği veya süt kardeşliği başka bir şey. Yani din kardeşi olmak hakikaten böyle nesep kardeşi gibi ona karşı bir arzu istek duymamayı gerektirmiyor. O arzu istek din kardeşliğiyle bitmiyor. Nesep kardeşliği olunca o olmuyor. Süt kardeşi olunca olmuyor insanda. Yoksa hatta onda bile diz kapağının üstü, diz kapağı göbek arasına bakacak olsa, onda anası bile olsa bir yere kadar, diz kapağı göbek arası avret mahalline bakacak olsa yine de tahrik olur. Yani annesi olduğu halde, öz annesi olduğu halde. Yani İslam bu gerçeği kabul ediyor. Böyle bir şey var. Ve bunu Allah böyle yarattı. İslam fıtrat dini. Fıtrat böyle. Fıtrata uygun gönderilmiş İslam. Bunu inkar etmiyor. Buna sınır getiriyor. Sınırdan rahatsız olanlar, nefsine göre yaşamak isteyenler, fıtratı inkar ediyor, yalancılık yapıyor. Spor yapıyorum diyor. Hadi canım sen de. Ne sporu? Doğruyu konuşacaksın. Senin kalbinde ne var şu anda? Yalancı olma. Evet, bu şekilde bir yani ayete giriş yapmak istedim. Örtü emrinin sebepleri, hikmetleri bu kadar değil elbette. Bu hususta Mevdudi'nin Hicab kitabı da okunabilir. Daha başka birçok eser var bu alanda. Örtünmenin gerekliliğini, çıplaklığın zararını, hem tıbbi olarak zararını, hem ahlaki olarak zararını, hem dünyamıza hem ahiretimize olan zararını anlatan bir sürü güzel kitap var. Bu ayetlerin nüzul sebebi, sebebi nüzulu nedir? Hangi olay sebebiyle nazil olmuş? Allah Resulü zamanında bir rivayete göre Medine'de bir kadın bir erkek bakışmışlar. Yolda karşılaşmışlar ve bakışmışlar uzun uzun. Ve adam bir yandan kadına bakıyor, bir taraftan yürüyormuş. O sırada gitmiş bir direğe çarpmış. Allah cezasını vermiş ve burnu kanamış. Ve hatasını anlamış, demiş, yemin etmiş, demiş vallahi ben gideceğim, bu kanamış burnumla Resulullah'a gideceğim ve ona anlatacağım, yoksa ben rahat edemem. Gidiyor, peygamberimize anlatıyor. Böyle böyle oldu ya Resulallah diyor. Ben kadına bakacağım derken çarptım. Burnum kanadı. Allah Resulü de buyuruyor ki zaten sen cezanı çekmişsin. Ve ondan sonra bu ayet nazil oldu. Yani mümin erkeklere söyle, gözlerini yumsunlar ve namuslarını korusunlar. Bir başka rivayette Esma binti Mirset adında bir kadın sahabi, bir hurmalığı vardı, bir bahçesi vardı ve bu bahçede kadınlar yanına gelirlerdi. Orada böyle oturup bazen işte meyve yerlerdi, sohbet ederlerdi. Ve yanına gelen kadınlar da hani o bahçedir, orada erkek pek yok gibi düşünüp biraz böyle açık kıyafetlerle gelirlerdi. göğüsleri, saçları açık, ayaklarında halhallar, ayakları açık, kısa eteklerle filan bu şekilde dikkatsiz gelirlerdi. Ve onların bu kılık kıyafetini görünce bir kadın olduğu halde, belki her kadında da açılma arzusu olabilir. Bu da kadın için imtihan. Yani kadın göstermek, erkek görmek. Kadın baktırmak, erkek bakmak ister. Her ikisi için Allah böyle bir imtihan tayin etmiş. İkisi de imtihanda. Kimse cenneti bedava kazanamayacak. İmtihanları kazanacak. Bu köprüden geçene kadar dişini sıkacak. Ve bu onun bu dünyada da hayrına. Dişini sıkmazsa, haramlara düşerse ondan sonrası çok kötü. Bir sürü kötü olaylar olacak. Dünyada da başı beladan kurtulmayacak. Yani dünyası için de lazım haramlardan kendini korumak. Bu Esma binti Mirsad radıyallahu anha, bu da yani belki onda nefsi var, onda şeytanı var ya, o da kendini böyle göstermek isteyebilir. Ama olgun bir kadın ve kadınların o kılık kıyafetini beğenmedi ve bu ne çirkin kıyafet dedi. Yani her tarafınız meydanda, bu ne dedi yani, hiç kendinize hiç kıymet vermiyor musunuz? Yani kendine kıymet verenler örtünürler. Kendine kıymet vermeyenler her tarafı meydanda gezerler. Kendine kıymet vermediğindendir bu. O yüzden mesela İslam'da örtü kime emredilmiştir? Hür kadınlara, şerefli kadınlara. Cariyeler örtülmesi gerekmiyor. Çünkü cariyenin kıymeti yok. Yani hür kadın kadar kıymeti yok. Yani önceden asil kadınlar, şerefli kadınlar örtünürdü. Kendine kıymet verenler örtünürdü. Herkesin bakışından rahatsızlık duyanlar, herkes bakamasın kendine. Yani mesela diyelim ki bir yetkili insan, bir vali, bir başbakan, ne bileyim bir işte cumhurbaşkanı mesela herkesle görüşmez. Hem vakti yoktur, hem de o makamın bir kıymeti vardır. Yani vakti olsa bile gene görüşmez. Bazen hani çok önemli bir şey değilse, vakti müsait olsa bile yine görüşmez, makamın kıymetini düşürmez. O makam onu gerektirir. Herkesle olur olmaz, olur olmaz sebeplerle görüşmemesini gerektirir. Makamın kıymetidir bu. Makama kıymet vermektir. Kibirli olmak değil. Kibir varsa var, o ayrı bir mesele. Ama bir de makamın da kıymeti var. Yani kendini düşünmese bile makamını düşünecek. Aynı şekilde kadın da kendini düşünmese bile kadınlık gururunu, onurunu düşünecek. Yani kendine kıymet verecek. Kendine kıymet verirse örtülmesi gerektiğini anlar. Ve o kadın böyle konuştu. Esma radıyallahu anha böyle konuşunca bu ayetler nazil oldu. Allah azze ve celle de kadının dediğinin doğru olduğunu ifade etmiş oldu yani. Yani kadın doğru söylüyor. Bazen bazı ayetler bu şekilde olaylar üzerine nazil olmuştur. Her ayetin illa bir sebebi nüzulü olması gerekmez. Ama varsa sebebi nüzul, elimizde sağlam bir rivayet varsa, hani onunla daha iyi anlarız ayetin manasını. Ve Hazreti Ömer gibi bazı sahabilerin önce bir şey söylediği, keşke şöyle olsa dediği ve sonra da ayetin geldiği biliniyor. O yüzden Hazreti Ömer Allah Azze ve Celle beni şu şu şu şu meselelerde tasdik etti der. Yani önce ben şöyle olsa, keşke böyle bir ayet gelse dedim, Allah öyle ayet gönderdi. Böylece Allah Azze ve Celle toplumun o noktaya gelmesini bekliyor demek ki. Yani o ayeti göndereceği ta ezelden belli. Allah bilmiyor mu yani o ayeti sonra göndereceğini? Allah gaybı bilmez mi? Allah onu zaten ezelden takdir etmiş. Ama vaktini bekliyor. Vakit hangi vakit? insanların kabul edebileceği duruma gelmesi. Onu bekliyor Allah. Herkes artık istiyor yani, keşke kadınlara bir çeki düzen verilse de, yani bizim bu toplumumuza yakışmıyor yani. İslam toplumu kurulmuş, Medine'de İslam medeniyeti kuruluyor. Birçok şeyler tamamlanıyor, yani binanın birçok tuğlaları yerine konuyor. Ama orada bir boşluk var. Yani duvarın bir yeri boş. Herkes anlıyor yani buraya bir tuğla lazım. Yani bu böyle olmamalı, çirkin oluyor yani bu güzelim duvar. Bu boşluk yüzünden çirkin görünüyor. Yani buraya bir tuğla lazım. Herkesin anlayacağı zamanı bekliyor Allah. Ve kadınlar bile, onların işine çok gelmez belki, ama onlar bile keşke kadınlar örtünse, bu ne biçim kılık kıyafet, bize yakışmıyor. Burada peygamberi bir toplum meydana getiriyoruz ve kadınlar hala böyle, erkekler kadınların peşinde, hala onlara bakıyor filan, buna bir çözüm lazım diyorlar, ayet geliyor. Yani Allah Azze ve Celle toplumun olgunlaşmasını ve onu bekler hale gelmesini, ister hale gelmesini, bunu gerekli görecek hale gelmelerini bekliyor. Çünkü bu toplumun yarısıyla ilgili, hatta tamamıyla ilgili bir hüküm. Toplumun yarısı kadın, yarısı erkek. Ve bu hüküm hem kadınlarla ilgili aslında, hem de erkeklerle ilgili aslında. Bunun tamam, yani içki mesela böyle değil. İçki herkes içmez. Ama herkes ya kadın ya erkek. Kadınsa örtünmesini kabul edecek bir düzeye gelmesi, erkekse de bakmamaya, bakmamayı kabullenecek bir düzeye gelmesi. Yani toplumun tamamıyla ilgili bir hüküm. O yüzden Allah Azze ve Celle bu hükmü bekletti. İnsanlar isteyecek hale gelene kadar, anlayacak hale gelene kadar bekletti. Ve böyle olaylardan sonra ayet gönderildi ve o zaman tabii herkes anladı sebebi, hikmetini. Zaten bekliyorlardı. Bu ayette قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ dedikten sonra يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ buyuruyor. Yani müminlere de ki gözlerini yumsunlar ve ferçlerini, namuslarını korusunlar. Irzlarını korusunlar. Şimdi neden يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ dedikten sonra وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ buyuruyor. Yani önce gözlerini yumsunlar diyor, sonra ırzlarını korusunlar diyor. Buradan işaret edilmek, yani şuna işaret edilmek isteniliyor. Demek ki gözlerini, gözü korumak önceliklidir. Gözü korumazsa ırzını da koruyamaz yani. Yani gözünü korumayanlar eninde sonunda zina gibi haram yollara başvurur. Demek ki işin başı gözü korumaktır. Yani ben bakarım ama hiç de harama düşmem diye konuşanlar, bunların sonları kötüdür. Eninde sonunda harama düşecektir. O yüzden Kur'an-ı Kerim önce gözünü yumsunlar buyuruyor. Göz yummak daha öncelikli yani. Bakmamaya çalışmak daha öncelikli. Ondan sonra ırzlarını korusunlar buyuruyor. Çünkü yani bakış zinanın elçisidir denildiği gibi ve kötülüklerin de öncüsüdür. Ve göz güzel şeyleri de kötü şeyleri de kalbe ulaştıran bir uzvumuzdur. Kalbe ulaşıyor yani. Gözde kalmıyor sadece. Göz hayırlı da olsa, şer de olsa o şeyi kalbe ulaştırıyor. O durumda kalp zorlanıyor. Yani göz insanın elinde. İnsan gözünü kötü kullanırsa kalbine de zarar vermiş olmaktadır. Ve kalp rahatsız olmaktadır. Çünkü her istediği olacak değil. Hem helal değil, hem olacak iş değil. Dolayısıyla da bakmakla sadece kendi huzurunu kaçırmaktadır. Ve ayette وَلَا يُبِّنَ زِينَتَهُنْ Zinetlerini açmasınlar buyuruyor, göstermesinler. Burada zinet, mesela gerdanlık veya bilezik gibi şeylerse, yani zinet iki türlü. Birisi tabi zinet, yani insanın vücudu. Biri de sonradan elde edilen zinet, yani süs eşyaları, elbise vesaire. Ayette zinetlerini açmasınlar buyururken aslında kastedilen nedir? Buna daha sonra tekrar temas edilecek. Ama kısaca zinetlerini açmasınlar derken bazı alimler zineti değil de zinet yerini demek istiyor. Yani bileziğin takıldığı yeri ya da gerdanlığın takıldığı yeri, kolyenin takıldığı yeri kastediyor demişlerse de, yani asıl olan zinet mahalli, kendisi değil de zinetin mahalli denilmiş ise de, fakat ayeti her iki türlü anlamak da mümkün. Yani her ikisi de zinettir. Vücut da zinettir. O bilezik gibi, kolye gibi şeyler de zinettir. Dolayısıyla her ikisini de kapatmak, yani bilezik takıyorsa veya kolye takıyorsa onu erkeklere göstermemesi. Bileziği, yani mesela diyelim ki bilezik zinet olarak bileziği misal verelim. Bunu gösterdiği zaman zaten hani tenini de göstermiş oluyor. Hani o yüzden zinet diyor ama aslında zinetin mahallini kastediyor, kendini değil diyenler olmuşsa da, dediğim gibi aslında her ikisini anlamak mümkün olduğu için her ikisini anlamalıyız. Yani tabii zinet vücut ve sonra da elde edilen zinet altın gibi, elbise gibi süslü elbiseler, erkeklerin karşısında süslü tahrik edici elbiseler de bu kapsamda ele alınmalı. Hem de kolye gibi, bilezik gibi şeyler sadece kolyenin takıldığı yer değil, kolyenin kendisi de. Bileziğin takıldığı yer değil, bileziğin kendisi de anlaşılmalı. Neden? Mesela kadın diyelim ki gömlek giymiş, düğmeli bir gömlek mesela, erkeklerin gömleği gibi. Ve bile gömleğin üzerinden bilezik takmış mesela. Yani bu durumda o bileziğin o şekilde görünmesi, kadının süslü püslü bir kadın gibi görülmesine sebep olabilir. O bileziğe bakan erkek bileziksiz bir kadına bakmış gibi hissetmez kendini. Yani bilezikli bir kadına bileziği görülen, çünkü o bir süstür sonuçta. Daha güzelleştiriyor, daha süslüyor yani. Dolayısıyla öyle bir kadına baktığı zaman erkek, o süslüğe sahip olmayan bileziksiz bir kadına bakmış gibi olmaz. O bileziğin de kadının vücuduna takılmış olarak, altında elbise olsa bile, teni görünmese bile, yine de tahrik edici bir özelliği olur. Onun için gerek kolye gerek bilezik gibi şeylerin gösterilmemesi icap eder. Bazıları o bilezik kadının vücuduna takılı olmasa, bir yerde dursa mesela, ona bakmak helal olduğu için, dolayısıyla burada kasıt bileziğin takıldığı yerdir Çünkü altına bakmak haram değil. Altın şurada dursa bakabilirsiniz. Yani o halde demek ki kasıt burada o ziynetin takıldığı yerdir diye anlamışlar. Ama ben diyorum ki diğer görüş daha doğru yani. Her ikisini de almak mümkün yani. Ziynet hem vücut hem de sonradan elde edilen süsler. İkisini de anlamak mümkünken neden birini anlayalım? Ayet ikisini de kastediyor olabilir. Ve kadın elbise giymiş onun üzerine, mesela diyelim kolye elbisesinin üstünde. Öyle de olabilir. Ama o kolye şöyle dışarıda başka bir yerde duruyor gibi değil. Kadının boynunda o kolye kenarda duran bir kolye gibi değildir. Aynı kategoriye konmamalı. Evet, teninin görünmesi gibi olmaz elbette. Ama bir kenarda duruyor gibi de olmaz. Bir kenarda dursa tabii ki bakmada bir beis yok yani. Ama kadının boynunda elbise bile olsa altında yine de uygun olmaz. Çünkü kolyeli bir kadına bakmakla kolyesiz bir kadına bakmak aynı değildir. Onun için kadın bu tür ziynetlerini de göstermemeli erkeklere yani. Ve bir de ben anlamıyorum, bu kadınlarımız neden düğmeli yani kol düğmesi olan elbiseler dikmezler? Neden modacılar, hadi onlar ne olduğu belli zaten de, moda evleri kimlerin kontrolünde onları biliyoruz. Ama bu Müslüman kadınlarımız neden buna bir çözüm getirmiyorlar? Neden erkeklerin gömleklerinin düğmesi var da neden kadınların gömleğinin ya da giydiği şeyin düğmesi yok? Neden kadın yani erkek bile elini şöyle yaptığı zaman ancak bu kadar yeri görülüyor, 3-5 santim. Kadınlar şöyle yapınca ta buraya kadar çekiyor, görülüyor. Neden yani? Neden yani kadınlar buna dikkat etmiyor? Yani başını örtüyü bir tek telini göstermiyor, ona dikkat ediyor ama kolunu böyle yapıyor, kolun yarısı görünüyor. Düğme yok. Hatta kadınlarınki erkeklerinki gibi de olmamalı. Erkeklerinki düğme, düğme yine gösterir az bir şey. Ama kadınınki daha da dikkatli, böyle lastikli olmalı. Yani mevsime göre değişebilir. Kışın yünlü giyecek, lastikli. Yazında daha ince bir şey, terletmeyecek bir şey olabilir. Ama olmalı, lastikli olmalı. Ben kolunu şöyle yapıverse, para uzatsa dolmuşta giderken şoföre para uzatsa kolun yarısı görünüyor. Neden buna dikkat etmezler? Yani el ve yüz üzerinde konuşacağız, ihtilaf var ama yani bu el denilen kısım bileğe kadardır yani. Bileğin üst tarafı gösterilmemelidir. Bazı alimler bu normalde eski zamanda böyle şimdiki gibi lastik böyle güzel elbiseler falan olmadığı için mecburiyetten hani kadın bir şeye elini uzatırken falan yani görünen kısım bir şey olmaz diyenler olmuş. Ama imkansızlıktan hani bunu önleyemediklerinden, o zamanın şartları imkanları olmadığından bir şey eğer zaruret ise caiz olur yani zaruri bir durum varsa, çözümü zorsa, çözümü meşakkatliyse o zaman bir o şey caiz görülebilir. O dönemin alimleri ona fetva verebilir. Çünkü o dönemde onu halletmek meşakkatlidir. Ama bugün meşakkatli değildir. Bugün yani gayet güzel elbiseler dikiliyor. Her şeyin kolayı çıkmış. Kadın isterse kesinlikle kolunun açılmasını engelleyebilir. O fetva verenler yani bir miktar görülürse elini uzattığında filan, çünkü kadın alışveriş yapabilir caiz, o esnada bir miktarı görülürse hani hoş görülebilir Çünkü o bir meşakkattir, onu kapatmak meşakkatlidir demişler. O yüzden cevaz vermişler. Ama imkanı varken neden kapatmasın? Yani lastikli bir elbise güzel bir şey yapılsa, bu işten anlayan bir Müslüman terzi veya bir kadın bunu geliştirse, bütün Müslüman kadınlara da şöyle bir bileklik gibi bir şey de olabilir. Şöyle bir 15 santim uzunluğunda bir bileklik gibi olsa, lastikli, kendini rahatsız da etmez ve bundan da kurtulmuş olur. Yani imkan varken neden yapılmasın? Kaldı ki yani İmam Ahmed'e göre, Hanbeli mezhebinde yani tırnakları bile görünmemesi gerekiyor. Tümden yani peçeyle, yani şeyle, eldivenle kapatılması gerekiyor. Haydi o görüş diyelim ki biraz sıkıntılıdır. Yani tüm mezheplerin görüşü o değil. Ama hiç olmasa bileğinden üstünü kapatacak yollar bulmalı ve bu zor değil ve bir şey tutmasına falan engel değil. Hani eldiven engel olabilir icabında. Ama bu engel olmaz. Kadınların bunu halletmesi lazım. Yani bir şey uzatırlarken böyle elleri göründü mü benim canım sıkılıyor yani. Ve doğru değil bu. Hani benim canım sıkılması önemli değil yani. Bu İslam'a göre doğru değil. Yani avret mahallidir. Avret mahalli açılmış oluyor. Ve bu, hani bu bir rüzgarın açmasıyla falan bir şey olsa tamam, Allah onu affeder. Yani bu her gün olan bir olay ve bunun önlemini almıyorsun. Bu her gün her an başında. Hani bir defa iki defa olsa, hani rüzgarın açması gibi bir şey olsa, hani insanlar da bunu hoş görür. Hatta rüzgar esse, daha fazla bir yere açılsa bile gene insanlar hoş görür. Çünkü elinde değil yani, bir anda mesela kuvvetli bir rüzgar çıkıvermiş. Yani ne yapsın kadın, hani olabilir. Ama bu her gün olan bir olay ve bunun çözümünü bulmuyor. Ve bu zamanda da çözüm o kadar kolay ki yani. Ve yine ayetin son kısmında kadınlar ziynetlerin bilinmesi için ayaklarını yere vurmasınlar buyurulmuş. Ve la yadribne bi erculihinne li yu'alleme ma yukhfine min ziynetihin. Kadınlar ayaklarını yere vurmasınlar bilinmek için gizledikleri o ziynetlerinin bilinmesi için ayaklarını yere vurmasınlar buyurulmuştur. Burada da kasıt şu: Arap kadınları önceden ayaklarına, ayak bileklerine halhal takarlarmış, ses yapsın diye. Ve erkeklerin önünden geçerken de mahsus kasten ayaklarını yere vura vura halhalları ses yaptıra yaptıra, böylece erkekler dönsün baksın. Yani bakılmak istiyor. Sana kocam baksın, başkaları niye baksın? Nefsine hakim olmak zorunda insan. Bu dünya imtihanını böyle geçmek zorundayız. Bir köprü. Köprünün üzerinden biz korka korka yürüyoruz. Sağa sola uçurum. Bir asma köprü gibi. Her an düştük düşeceğiz. Böyle bir hassasiyet içerisinde yürümeliyiz ve düşmeden karşıya geçmeliyiz. Bunu başarmak zorundayız. Bunun için de nefse hakim olmak zorunda insan. İmtihan bitti mi? Rahatlayacağız inşallah. Ölünce rahatlayacağız. Eğer salih amellerle bu dünyadan göçersek, imanla, ölünce rahatlayacağız. Din bunu söylüyor yani. Yani ölene kadar köprünün üzerindesin ve her anda düşebilirsin. an dikkatli olmalısın. Bu köprüden geçene kadar sıkıntıya katlanacaksın. Nefsin bir şey isteyecek, şeytan bir şey söyleyecek, dinlemeyeceksin. Doğruyu yapacaksın. Kazanacaksın, mecbursun. Cennete mahkumsun, mecbursun. Çünkü diğeri cehennem. Ortası yok. Ya ben ne cennet ne cehennem istemiyorum diyemezsin yani. Birine gideceksin. Cenneti kazanamazsan yerin cehennem. Mecbursun cenneti kazanmaya. Bu köprüden düşmeden geçmeye mecbursun. Ölene kadar dişini sıkacaksın. Öldün mü rahatlayacaksın. Böyle yaparlardı Arap kadınları. Ayaklarını yere vururlardı. Halhallarının sesi duyulsun diye. Allah Azze ve Celle bu ayet indirdi. Süslerini, gizledikleri süslerini, yani ayaklarını, diz kapağının altını hissettirmek için, onu hatırlatmak için ayaklarını yere vurup da halhal sesler çıkartmasınlar. Yani eğer halhalın sesi erkekleri tahrik ediyorsa, kadının şarkı söylemez, tahrik etmez mi? Halhalının sesi tahrik ediyorsa, şarkı söylemesi iç gıcıklayıcı şekilde sesini o hale getirerek, tahrik edici hale getirerek şarkılar söylemesi nasıl caiz olabilir? Halhalının sesini bile Kur'an-ı Kerim men ediyor. Bu halhal bugün bizde yok. Hatta dünyada yok desek yeri var. Ama ne var bugün? Kadınların ayakkabılarının topukları, ökçeleri küçücük yapılıyor. Yani neredeyse 1,5 santime 1,5 santim gibi. Çok küçük. Onun üzerinde nasıl yürüyorlar benim aklım almıyor. Nasıl düşmüyorlar? Düşmemek için herhalde eğitim mi alıyorlar? Ne yapıyorlar? Yani o kadar küçük topuk ki ses yapıyor. Hele bir koridorda falan yürürse, hastane koridoru gibi, okul koridoru gibi bir yerde yürürse tık tık tık tık tık tık tık ta koridorun en uç ucundan gidin dinleyin. Bir kadın geldiği belli. Neden böyle yapıyorlar? Neden erkeklerin ökçeleri geniştir, tam basıyor, hem daha sağlıklı hem ses yapmıyor? Neden kadınlarınki böyle yapılıyor? Aynı mantık, Arap kadınının halhalı gibi. Hiç farkı yok. Arap kadını o zaman halhal takıyordu. Sonra bu moda kalktı. Ondan sonra yine kadınlar aslında onu devam ettiriyor. Başka bir şekilde. Bu yani bir santime bir santimlik ökçelerle onu devam ettirmiş oluyorlar aslında. Yani 50 metreden kadının geldiği anlaşılıyor ve dönüp bakıyor erkekler. Belli bir kadın geliyor yani. Çünkü erkek ayakkabısından öyle ses çıkmıyor. Yani kadınlarla ilgili bu moda evleri bunu kasıtlı yapıyorlar. Yani moda deyince akla sadece elbise gelmesin, ayakkabı da bir modadır. Ayakkabının da modaları vardır. Onlar da yine onların, o İsrail'in ve Yahudilerin elinde, onlar bu modelleri hazırlıyorlar. Ayakkabının modelini de, elbisenin modelini de. Ve Siyon Liderlerinin Protokolları adlı kitapta ve benzeri kaynaklarda Siyonist liderlerinin toplantılarda almış olduğu kararlar anlatılıyor. Dünyayı nasıl bozacaklarını, dünyayı nasıl kendi hakimiyetlerini alacaklarını anlatıyorlar. Bununla ilgili kararlar alıyorlar. Bir devleti ele geçirmek için içkiyi ve kadını kullanın diyor. Bu kararlardan birisi bu. Bir devleti ele geçirmek istiyorsanız içki ve kadını oraya sokun. Yani kadınları açın, içkiyi yayın, o devleti ele geçirirsiniz. Aslında bu gibi modaların arkasında böyle siyasi maksatlar var. Yani milletin maneviyatını çökertmek, çökmüş olan, yani maneviyatı çökmüş, ahlakı çökmüş olan, din anlayışı çökmüş olan toplumlar artık düşmanın kolaylıkla yenebileceği toplumlar haline gelir. Moda buna göre ayarlanıyor. Dolayısıyla bugün Müslüman kadınlar çok küçük ökçeli ayakkabı almamalıdır. 50 metreden ses yapan, hatta o ökçelerin altına bir de demir takıyor bazıları. Demir de ses yapıyor. Erkekler takarsa taksın ama kadın zaten şu kadarcık bir lastik değil mi altındaki? Çok çok onu değiştirirsin eskidiği zaman. Eskirse değiştirirsin. Ne olacak? Kaç kuruş zaten? Şu kadar bir şey zaten. Bir tırnak kadar bir lastik. Onun fiyatı ne ki? Eskirse değiştirirsin. Yani demir takmanın alemi ne? Demir takanlara söylüyorum. Yani bu da bir bakıma halhal oluyor. Bunlara dikkat edilmeli. Yani herkese gelip de soru sormuyorlar. Ama bana gelip soruyorlar ve özel hallerini anlatıyorlar. Ben oradan biliyorum ki öyle insanlar var ki kadının ayakkabı sesi onu çok kötü tahrik etmektedir. Kadının hatta bir eve misafirliğe gitse o evin kadınının ayakkabısı ortalıktaysa o gelen erkek misafir o ayakkabıyı gördüğü zaman tahrik olduğunu söylüyor. Kadının ayakkabısı görünmeyen bir yere alınmalı. Erkek misafir gelecekse özellikle. Şimdi bunu kadın anlamayabilir. Ama herkesin durumu aynı değil. Böyleleri çok. Hele bu zamanda şehvetler her gün tahrik ediliyor. Sokakta, çarşıda, televizyonda, yolda, fotoğraflar, filmler, her tarafta sürekli tahrik var. Böyle olduğu için kadının ayakkabısını bile görse gittiği bir evde, zaten tahrik olmuş oraya gelene kadar. O yüzden, yoksa normalde bu kadar olmaz. Bazı hocalar, yani bunu fazla buluyor. Yani böyle şey olur mu? Bu adam herhalde hasta olmalı, ruh hastası mıdır, nedir gibi. Hocam tabi sen 60-70 yaşına gelmişsin. Kaç yıldan beri evlisin. 20 yaşındaki gencin halini unutmuşsun. Ve toplumun halini de gözden kaçırıyorsun. Allah bilir evden dışarı çıktığın yok. O yüzden toplum ne alemde bildiğin de yok. Öyle senin sandığın gibi değil. Ruh hastası olan değil. Normal gençler de bugün tahrik oluyor kadının ayakkabısını gördüğünde. Çünkü normalde olmaz o kadar. Ama bu çağ sürekli tahrik ettiği için çok kısa bir anda ufak bir şeyde bile tahrik olabiliyorlar. Çağdan kaynaklanıyor yani. Bu ortam bu hale getirdi. Normalde yoksa haklısın. Normal şartlarda olsa bir İslam devletinde, İslam medeniyetinde herkes namusuyla yaşıyor, kadınlar örtünüyor, tahrik edici unsurlar pek yok. Hani öyle bir yerde hani bir ayakkabı görse hemen tahrik olsa ya sen de deli misin nesin bu kadar da olmaz denebilir. Ama bu ortamda zaten çoğunluğu böyle olduğu için buna dikkat edilmesi gerekir. Yani bir şey şu toplumda helal iken bu toplumda haram olabilir. Yani fetva zamana, mekana ve şahsa göre değişebilir. Bazı fetvalar. Dinin bazı hükümleri değişmez. Ama bazı hükümleri adama göre, şahsa göre, duruma göre, şartlara göre değişir. Şurada helal, burada haram olabilir. Şu kişiye helal, bu kişiye haram olabilir. Filan zamanda helal, filan zamanda haram olabilir. Bazı hükümler böyledir. Eğer çok tahrik edici bir ortam varsa, ki bugünkü ortam öyledir. Çünkü teknoloji gelişmiştir. Filmler, fotoğraflar, şunlar bunlar. Eskiden böyle bir şey yoktu. Eskiden ancak çok ahlaksız olan, kötü yollara gitmek isteyenler öyle kadınları arardı bulurdu. Bu zamanda gözünü korumak isteyen bile her tarafta, her fotoğrafı, her filmi görüyor. Eskiden öyle değildi. Teknolojinin gelişmesiyle, kötü kullanılmasıyla bugün durum budur. Dolayısıyla dün alınması şart olmayan önlemler bugün alınması şarttır. Nasıl ki mesela havanın böyle güzel olduğu bir günde kapı pencere açabilirsiniz. Ama hava fırtınalı, çok soğuk olduğu bir günde bütün pencereleri kapatırsınız. Aynen onun gibi şehvet rüzgarlarının, kasırgalarının estiği bir zamanda ve bir ortamda, bir devlette, bir memlekette, bir mahallede, bir şehirde daha fazla önlem almak gerekir. Eğer İslam devleti, İslam medeniyeti olmuş olsaydı bu kadar da önleme de gerek olmayabilirdi. Haramın çok olduğu, şehvetlerin azdırıldığı bir toplumda daha fazla önlem almak gerekir. Ve İslam medeniyetinde farz olmayan şey böyle bir toplumda farz olur. Bunun ruh hastası olmakla bir alakası yok. Herkes mi ruh hastası? O zaman demek ki bu düzen, bu medeniyet demek ki herkesi ruh hastası yapmış. Gözün haramlardan korunması kalbe nur kazandırmak için de gereklidir. Ferasetin güçlenmesi için de gereklidir. Şeytanın engellenmesi, şeytanın kalbe giriş yollarının kapatılması için de gereklidir. Psikolojik olarak rahat olması için gereklidir. İş hayatında başarılı olması için, okul hayatında başarılı olması için de gereklidir. Bir şeye odaklanması için, o alanda başarılı olması için gereklidir. Namusların korunması için gereklidir. Hepsine evvel cenneti kazanmak için, Allah'ı razı etmek için gereklidir. Çünkü Allah Azze ve Celle bakmamız helal olan yeri bize söylemiş, bakmamız haram olanları da söylemiş ve Allah yetkilidir. İstediğini helal, istediğini haram kılar. Böyle bir yetkili Allah'a inanmayan da Allah'a inanmamıştır. Allah yetkili bir Allah'tır. Her şeyimizi veren O'dur. Şuranı göster, buranı gösterme deme hakkına sahiptir. Ayetlerde hangi hükümler var? Ona geleceğiz. Biraz ara verelim. Ondan sonra inşallah devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.